Ayrım 9.
Kovalamacının coşkusuyla gözleri hiçbir şeyi görmez olan köpekler sık sık onun bu tuzağına düşüp gafil avlanırlardı. Oysa beyaz diş her zaman gözlerini dört açar, zaman zaman dikkatle ardına bakarak saldırıya geçmek için uygun bir fırsat kollardı. Yavru köpekler oyunu çok sevdikleri için beyaz dişi kovalamayı zamanla eğlenceli bir oyun saymaya başladılar. Bu tehlikeli oyunun kimi zaman aralarından birinin canına mal olmasına karşın yine de eğlencelerinden vazgeçmiyorlardı. Beyaz diş onlardan çok daha hızlı koşabildiği için gözünü kırpmadan her türlü tehlikeye atabiliyordu kendini. Anasının döneceği umuduyla yaşadığı bu süre içinde sürüyü sık sık kışkırtıp çevredeki ormana sürükledi. Böyle zamanlarda sürü onu hep gözden kaçırır, oysa onların yaptığı gürültüye bakarak nerede olduklarını anlayan beyaz diş tıpkı ana babasının yaptığı gibi ağaçlar arasından bir gölge gibi sessizce süzülüp giderdi. Ormandaki yabanıl yaşamı onlardan daha iyi tanıyordu. Ormanın sır ve tuzaklarını daha iyi biliyordu. En çok yaptığı şey akarsuya girerek izini kaybettirmek ve sürü yanında yöresinde havlayıp homurdanırken çalıların arasında çıt çıkarmaksızın saklanmaktı. Böylece kendi soydaşlarının ve insanların sürekli nefretini hedef olarak dövüşe didine gelişmesini ilerletti. Hiç kuşkusuz bu gelişmeler tek yönlüydü. Sevgi ve sevecenlik gibi duyguların doğması olanaksızdı onda. Bu tür duyguların varlığından haberi bile yoktu. Onun için geçerli kural güçlüye boyun eğmek, zayıfı ise ezmekti. Onun gözünde gri kunduz güçlü bir tanrıydı. Ona bu yüzden boyun eğiyordu. Ne var ki kendisinden daha küçük ve daha güçsüz olan köpek yavruları ezilmeye mahkum yaratıklardı. Gelişmesi gücün egemen olduğu bir doğrultu izliyordu. Yaralanmak ya da ölmek tehlikesinden kaçınabilmek için yırtıcı olmak, kendini koruyabilme yeteneğini geliştirmek zorundaydı. Düşmanlarından daha hızlı koşuyordu. Onlardan daha kurnaz, daha çevik ve daha hunhar olmuştu. Sinirleri sağlam, kasları çelik gibi ince ve kıvraktı. Korkunç derecede acımasız, dayanıklı ve akıllıydı artık. Bütün bu nitelikleri elde etmek zorundaydı. Yoksa içinde yetiştiği bu düşmanca ortama ayak uydurup yaşaması olanaksızdı. Tanrıların izinde. Sonbaharda günler kısalıp da havalar soğuyunca beyaz diş özgürlüğüne yeniden kavuşmayı denedi. Birkaç gündür köyde gürültülü bir hayhuydur gidiyordu. Kabile halkı yazlık kamplarını bozup tüm ötebirlerini toplayarak kışı başka bir kampta karşılamaya hazırlanıyordu. Beyaz diş dikkatli olan biteni gözlüyordu. Çadırlar sökülüp de kıyıdaki sandallara yüklenmeye başlanınca durumu kavradı. Sandallardan birkaçı yola çıkmış ve ırmak boyunun aşağısında görünmez olmuştu. Beyaz diş ne olursa olsun geride kalmayı kafasına koymuştu. Fırsatını bulur bulmaz kamptan gizlice kaçtı, ormana saklandı. Burada donmaya yüz tutan bir akarsuda izini kaybettirdikten sonra bir çalının içine sinip beklemeye koyuldu. Bir süre sonra epeyce uzun bir uykuya daldı. Bir ara kendisini çağıran gri kunduzun sesini işiterek uyandı. Başka sesler de işitiliyordu. Seslere kulak kabartınca bunların aramaya katılan gri kunduzun karısı ile oğlu Mitsah olduklarını anladı. Korkudan tir tir titriyordu beyaz diş. Gizlendiği yerden ortaya çıkma isteği duydu. Ama son anda kendini tuttu. Az sonra sesler kesilince elde etmeyi başardığı özgürlüğünün tadını çıkarmak için sürüne sürüne dışarı çıktı. Karanlık bastırırken ağaçların altında bir süre oynadı. Derken birdenbire yapayalnız olduğu duygusuna kapıldı. Düşünmek için oturdu. Ormanın rahatsız edici sessizliğine kulak kesildi. İçine bir kuşku düştü. Çıt çıkmıyordu. En küçük bir kımıltı bile yoktu ortalıkta. Bu boğucu sessizlik korkunçtu. Görünmez, umulmadık bir tehlikenin hemen yanı başında bir yerlerde pusuda beklediğini duyar gibiydi. Ulu ağaçların belli belirsiz karaltılarından korkmaya aklı hayale gelmedik tehlikeleri koynunda barındırabilecek gölgelerden kuşkulanmaya başladı. Yetmezmiş gibi havada soğumuştu. İçine büzülüp yatabileceği sıcacık bir çadır da yoktu burada. Ayakları donuyordu. Ayaklarını birbiri ardından sürekli olarak kaldırıp indirmeye başladı. Isıtmak için en sonunda tüylü kuyruğuyla üstlerini örttü. Aynı anda türlü türlü anılar canlandı belleğinde. Kampı, çadırları, gürül gürül yanan ateşin alevlerini yeniden görüyor gibiydi. Kadınların tiz sesleri, erkeklerin kaba saba konuşmaları, köpeklerin hırıltıları çınlıyordu kulaklarında. Karnı acıkmıştı. Önüne atılan et ve balık parçaları geldi aklına. Oysa burada et met yoktu artık. Yalnız ve yalnız korkunç bir sessizlik vardı. O kadar. Kölelik beyaz dişi yumuşatmış, geçim sorumluluğunun başkalarınca üstlenilmesi onu zayıf kılmıştı. Gece karanlığı çevresini kuşatıyordu. Kampın o gürültülü hayhuyundan uyandığı, sürekli etkileri alışkın olan görme ve işitme duyuları körelmişti şimdi. Ne görülecek, ne işitilecek, ne de yapılacak hiçbir şey yoktu burada. Sessizliğin ve dinginliğin bozulduğunu görmek için duyularını zorladı. Issızlık ve dehşetli bir tehlikenin pusuda olduğu sanısı büyük bir korku veriyordu yüreğine. Ansızın irkildi. Önünde bir yerde neyin nesi olduğu belirsiz kocaman bir şey ilişmişti gözüne. Ayın önündeki bulut perdesi çekilip de ortalık az buçuk seçer gibi olunca bunun yere düşen bir ağaç gölgesi olduğunu anladı. O zaman yüreğine su serpildi. Hafiften bir inilti çıkarmak istedi. Ama kendisini kuşatan gizli tehlikeleri üstüne çekme korkusuyla hemen kesti sesini. Gecenin sessizliği içinde bir ağaç dalının kuru çıtırtısı yükseldi. Tam başının üzerinden gelmişti bu çıtırtı. Korkulu bir çığlık kopardı ve panik içinde kampa doğru çılgınca bir koşu tutturdu. İnsanların koruyucu dostluğuna dayanılmaz bir özlem duyuyordu şimdi. Kamp ateşlerinin dumanı burnunda tutuyor, kamptaki gürültüler kulaklarında çınlıyordu. Koşa koşa ormandan çıktı ve ay ışığıyla aydınlanmış, gölgesiz ve karaltısız bir düzlüğe geldi. Ama köy mü yoktu ortalıkta. Kampın bozulduğunu, kabile halkının tasını taran toplayıp çekip gittiğini unutmuştu. Birdenbire durdu. Koşup sığınacak bir yer yoktu. Kamp yerini umutsuzca dolaştı. Tanrılarının öteye beriye saçtığı süprüntü yığınlarını paçavraları kokladı. Keşke şimdi öfkeli bir kadın taş yağmuruna tutsaydı onu. Ya da gri kunduz o ağır eliyle okkalı bir tokat indirseydi suratına. Her şeye razıydı. Hatta Lip Lip'in ele başlılığını yaptığı o tabansız köpek sürüsünü bile sevinçle karşılamaya hazırdı. Gri kunduzun çadır kurduğu yere gelince durdu. Art ayakları üzerine çöktü ve başını aya doğru kaldırdı. Boğazında düğümlenen bir titreşim vardı. Ağzını açtı. Bütün yalnızlığı, korkusu, anasına olan özlemi, geçmişteki acılarıyla geleceğin kaygılarını dile getiren uzun ve acıklı bir çığlıkla yürek sızlatıcı bir uluma kopardı. Bu ömrünün ilk uluyuşuydu. Doğan günün ilk ışıklarıyla birlikte korkusu geçmiş, gel gelelim yalnızlık duygusu büsbütün güçlenmişti. Çok değil, daha kısa bir süre önce üzerinde bir sürü kalabalığın gezinip durduğu bu çıplak toprak yalnızlığını yeniden anımsatmıştı ona. Ne yapması gerektiğini hemen karar verdi. Ormana daldı ve ırmak boyunca koşmaya başladı. Bütün gün durdurak bilmeksizin koştu, koştu. Sonsuzluğa uzanan ölesiye bir koşuydu sanki bu. Çelikten kaslarla bezenmiş bedeni yorulmak nedir bilmiyordu. Sonu sonuna yorulsa bile atalarından geçen dayanma gücü ne pahasına olursa olsun canını dişine takıp sızlayan bedenini durmadan ileri sürüklemeye yöneltiyordu onu. Irmağın sarp kıyılar arasından kıvrıla bükülü aktığı yerlerde tepe bayır demeden koşuyor, derelerin ırmağa döküldüğü çatal ağızlarından yüzerek geçiyordu. Donmaya yüz tutmuş ırmak kıyısı boyunca koşarken zaman zaman ayakları altındaki buz tabakası kırıldı. Buzlu suların akıntısına kapılıp gitmemek için büyük bir çaba harcadı. Irmak boyundan ayrılıp karayoluyla yollarına devam ettiklerini sandığı yerde tanrıların ayak izlerini araştırdı. Gerçi beyaz diş sıradan bir soydaşına oranla çok daha akıllı bir kurttu. Ama Mackenzie'nin karşı yakasında araştırmaya akıl edecek kadar ileri görüşlü değildi. Ya tanrılarının izleri öte yakadaysa? Aklının kıyıcığından bile geçmiyordu bu olasılık. İleride birçok yeri gezip tozduktan sonra, görüp göçürdükten ve ırmakları daha iyi tanıdıktan sonra bu olasılığı da hesaba katacaktı hiç kuşkusuz. Ama şimdi Mackenzie ırmağının yalnız o yakasını düşünebiliyor, bu yüzden de burnunun dikine doğru körü körüne koşturup duruyordu. Bütün gece durmadan koştu durdu. Önüne çıkan türlü türlü engeller onu geciktiriyordu ama asla yıldırmıyordu. İkinci gün öğle üzeri 30 saati bulan bir koşudan sonra çelik kaslarında yorgunluk belirtileri başladı. Direncini yitiriyordu artık. Yoluna devam etmesini sağlayan tek güç yalnızca kararlılığıydı. 40 saattir tek lokma girmemişti kurtağına. Açlık büsbütün bitkinleştiriyordu onu. İkide bir buzlu sulara dalıp çıkması da direncini olumsuz yönde etkiliyordu. Tüyleri kirpas içinde yapış yapış olmuştu. Pençeleri yara bere içindeydi, kanıyordu. Aksamaya başlamıştı. Her geçen an topallaması biraz daha artıyordu. Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi, üstelik bir de gökyüzü kararmış ve kar serpiştirmeye başlamıştı. Yere değer değmez eriyen sulu kar üzerinde düşe kalkı ilerliyor, ikide bir kayıp tökezliyordu. O gece gri kunduz ırmağın karşı yakasında konaklamaya karar vermişti. Ne var ki karanlık basmadan önce bir geyik ırmağın bu kıyısına sulanmaya inmiş ve gri kunduzun karısı Kulo Kuç geyiği görmüş. Eğer geyik su içmek için ırmak kıyısına gelmese, Kulo Kuç onu geyiği görmese ve gri kunduz da hedefi bulan başarılı bir atışla geyiği vurmamış olsaydı her şey değişecekti. Gri kunduz, Mackenzie Irmağı'nın bu kıyısında kamp kurmasaydı, beyaz diş yoluna körü körüne devam edecek, ya ölecek ya da vahşi kan kardeşlerine katılarak ömrünün sonuna dek onlardan biri olarak kalacaktı. Gece bastırmıştı. Kar lapa lapa yağıyordu şimdi. Hafif hafif mızıldanan beyaz diş, seke topallaya koşarken karın üzerinde yeni bir iz gördü. Bu iz öylesine tazeydi ki neyin nesi olduğunu hemencecik anlayıverdi. Bir sevinç omurtusu kopararak ırmak kıyısından başlayıp ağaçların altına doğru izleri takip etti. Derken kampın gürültüleri geldi kulağına. Ateşin alevini, Kulo Kuç'un yemek pişirdiğini ve gri kunduzun da çömeldiği yerde elinde tuttuğu donmuş bir iç yağını yediğini gördü. Et vardı kampta. Hem de taze et. Dayak yiyeceğini sanıyordu beyaz diş. Dövülmek düşüncesiyle tüyleri diken diken oldu. Bir an bocaladı. Ama yine de ilerlemekten geri durmadı. Dayaktan korkuyordu ama ateşin sıcaklığına ve tanrıların koruyuculuğuna kavuşmaya can atıyordu yine de. Hatta kendisine düşman kesilen köpeklerin yakınlığına bile razıydı. Sürüne sürüne ateşin yanına ilerledi. Gri kunduz onu görünce lokması ağzında kaldı. Beyaz diş başı yere eğik, aman dilercesine bir hava içinde ağır ağır yaklaştı. Kendisini gri kunduza yaklaştıran her adımda biraz daha yavaşlıyor, aradaki mesafeyi acı içinde aşıyordu. Sonunda efendisinin ayakları dibine çöktü ve büyük bir uysallıkla kendini tüm benliğiyle gri kunduza teslim etti. Verilecek cezayı beklerken tir tir titriyordu. Efendisinin eli yukarı kalkmıştı bile. Her an inmesini beklediği elinin altında ister istemez yere iyice yapışıp büzüldü. Ama tokat inmedi. Göz ucuyla yukarı baktı. Gri kunduz elindeki yağ parçasını ikiye bölüyordu. Parçalardan birini beyaz dişe uzattı. Beyaz diş dikkat ve kuşkuyla kokladı. Ondan sonra yemeye başladı. Gri kunduz ona et getirtti. Beyaz diş eti yerken yemeğine göz diken öbür köpekleri kovdu. Yemeğini bitirdikten sonra hoşnut ve gönül borcu duyan bir tavırla efendisinin ayakları dibine uzandı. Uykunun ağırlığı bastırırken gözlerini kırpıştıra kırpıştıra ateşe bakıyordu. Ertesi gün uyandığında uçsuz bucaksız soğuk ormanların derinlikleri içinde tek başına değil de insanoğlunun kampında kendini tümüyle teslim ettiği ve her zaman yanlarında bulunmanın güvenini duyacağı tanrıların arasında olacağını biliyordu. Anlaşma. Aralık ayı bitiminde gri kunduz, Mitsah ve Kulo Kuç'la birlikte Mackenzie Irmağı boyunca yukarı doğru yol alıyordu. Kimisini satın, kimisini de ödünç aldığı yetişkin köpeklerin koşulu olduğu kızağı kendisi kullanıyordu. Genç köpeklerin çektiği öbür küçük kızağı ise Mitsah sürüyordu. Çocuk oyuncağı gibi bir şeydi bu kızak. Ama Mitsah'ın gözünde değeri büyüktü. Bu kızağı sürerken kendini büyük bir adam yerine koyuyordu. Bu nedenle de keyfine diyecek yoktu. Hem bu kızak sayesinde köpek yavrularından oluşan sürüyü nasıl çekip çevireceğini, onları nasıl eğiteceğini de öğrenmiş oluyordu. Üstelik 100 kiloya yakın da yiyecek ve teberi taşıdığı için hiç de küçümsenmeyecek bir iş başarmış oluyordu. Beyaz diş daha önce de görmüştü köpeklerin kızağa koşulduklarını. Bu yüzden ilk kez koşum vurulduğunda huysuzluk etmedi. Boynuna yosunla kaplı bir tasma taktılar. Bu tasmaya bağlanan bir kayış göğsünden sırtına doğru dolanarak kızağa çeken uzun ipe bağlanıyordu. Kızağa 7 köpek yavrusu daha koşuluydu. Bunların her biri 9-10 aylıktı. Beyaz diş de henüz 8 aylıktı. Köpekler kızağa ayrı ayrı iplerle bağlanmışlardı. İplerin her biri değişik boylardaydı. Bu uzunluk farkı en azından bir köpek boyu kadar vardı. Her ip öbür ucundan kızağın önündeki bir halkaya bağlıydı. Kızak ayakları huş ağacından yapılmıştı ve giderken karları iki yana ayıracak biçimde uçları kıvrıktı. Ayrıca alçak oluşu sayesinde kızağın ve üstündeki ağırlığın zerrecikler halindeki yumuşacık kar üzerinde dengeli bir biçimde yayılmasını sağlıyordu. Köpekler de iplerin ucunda tıpkı bir yelpaze gibi açılıp yayılıyor, böylece hiçbir öbürünün izine basmıyordu. Koşumların bu biçimde yapılmış olmasının bir başka yararı daha vardı. İplerin aynı boylarda olmaması köpeklerin birbirleriyle dalaşmamalarını da sağlıyordu. Köpeklerden biri ötekine sataşmak isterse kendisinden daha kısa iple bağlı olana doğru geri dönmek zorundaydı. Ama o zaman da hem saldırmaya kalktığı köpeğin dişlerine hem de kızak sürücüsünün kırbacına hedef oluyordu. Bu koşum yönteminin en büyük yararlarından biri de önde giden köpeğe saldırmak isteyen arkadaki köpeğin kızağı daha hızlı çekmesiydi. Böylelikle kızağın hızı daha da artıyor, buna karşılık kovalanan köpek de ister istemez daha hızlı koşmak zorunda kalıyordu. Bu durumda köpeklerden hiçbiri yakalamak istediği öndeki köpeğe yetişemiyordu. Kızağın dolu dizgin çekildiği beklenmedik durumlarda da sürücü hayvanlar üzerindeki egemenliğini artırıyordu. Mitsah babasına çekmişti. Onun gibi akıllıydı. Bir zamanlar Lip Lip'in beyaz dişe çektirdiği acılar gözünden kaçmamıştı. Ama o sıralarda Lip Lip başkasının köpeği olduğundan bir şey yapamıyordu. Ama şimdi kendi malıydı. Lip Lip onu en uzun ipe bağlamıştı. Böylelikle yaptıklarının acısını çıkartıyordu. Gerçi Lip Lip en öne bağlanmakla sürünün önderi olma onuruna erişiyordu ya, aslında bununla da çok şey yitiriyordu. Çünkü bu durumda sürüdeki arkadaşlarını çekip çevirmek şöyle dursun, onların gözünden düşüyor, gittikçe düşmanlıklarını kazanıyordu. En uzun ipe koşulu olduğu için köpekler önlerinde hep onu görüyorlardı. Ne zaman baksalar önlerinden kaçan tüylü bir kuyrukla birbiri ardından inip kalkan bir çift arka ayak görüyorlardı. Lip Lip'in bu görünümü diken diken olmuş kıllarına ve ışıl ışıl ışıldayan gözlerine oranla hiç de ürkünç değildi. Takımdaki köpekler onun önleri sıra koştuğunu görünce kendilerinden korkup kaşlarını kısanasına kapılıyor, bu yüzden de dayanılmaz bir kovalama isteği duyuyorlardı. Kızak yola çıkar çıkmaz bütün sürü Lip Lip'in ardına takılıyor ve gün boyunca kovalıyordu. Önceleri Lip Lip'in başını çektiği için kendisini kıskanan kovalayıcılarına geri dönüp saldırmaya kalkıyordu. Ama aynı anda Mitsah geyik bağırsağından yapılma uzun kamçısını suratında şaklatarak Lip Lip'i geri dönüp koşmak zorunda bırakıyordu. Lip Lip bu köpek sürüsünün hakkından gelebilirdi aslında ama kırbaç karşısında boynu büküktü. Bu nedenle koşulu olduğu ipi gererek var gücüyle koşuyor, ardından gelenlerin dişlerinden uzak durmaktan başka bir şey gelmiyordu elinden. Gel gelelim Kızılderili'nin kafasında daha bin bir türlü kurnazlıklar yatıyordu. Sürünün başını çeken köpeği bu bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen kovalamaca sırasında kayırıyormuş gibi görünüyor, hoşgörüyle davranıp Lip Lip'i şımartıyor, böylelikle de öbür köpeklerin nefret ve kıskançlıklarının daha da artmasına yol açıyordu. Konakladıklarında Mitsah ötekilerin gözü önünde yalnızca Lip Lip'e et veriyordu. Bunu gören öbür köpekler de kuduruyordu. Mitsah'ın koruyuculuğu altında Lip Lip etini yerken bütün sürü kırbacın etki alanı dışında kalmaya çalışarak çevresinde öfkeyle dönenip duruyordu. Lip Lip etini bitirdikten sonra bile Mitsah sürüyü uzakta tutuyor, sanki ona bir parça daha et veriyormuş gibi davranıyordu. Beyaz Diş yaptığı işi seviyor, canla başla çalışıyordu. İnsanoğlunun kurallarına ayak uydurmakta öbür köpekleri oranla daha fazla ilerlemiş, insan istencini ayak diremenin nedenle boş olduğunu onlardan çok daha iyi öğrenmişti. Üstelik köpek sürüsü kendisine düşmanca davrandığı için insana oranla soydaşları kendisine çok daha değersiz geliyordu. Olduğu olası soydaşlarına karşı yakınlık duymamıştı zaten. Keçi ise neredeyse büsbütün unutup gitmişti. Bu nedenle tutunacak tek daha saydı tanrılarını. Onlara karşı büyük bir bağlılık duymaya başladı. Bu yüzden var gücüyle çalışıyor, yumuşak başlılığı elden bırakmıyordu. Bağlılığı ve hırsı özellikle çalışırken göze çarpıyordu. Bir kurt ya da vahşi bir köpeğin evcilleşince kazandığı belli başlı niteliklerdir bunlar. Ve Beyaz Diş'te bu nitelikler yeterince vardı. Öbür köpeklerle olan ilişkisi oldum bittim düşmanca bir ilişkiydi. Ve her zaman da öyle kaldı. Onlarla oynamayı öğrenememişti hiç. Bütün bilip öğrendiği şey kıyasıya dövüşmekti. Sürüyü Lip Lip'in çekip çevirdiği günlerde kendisine çekilen eziyetlerin acısını kat kat çıkarıyor, yaptıklarını pahalıya ödetiyordu onlara. Eğer dizginlerin ucunda sürünün önü sıra koşup kızağa çektiği zamanlar sayılmazsa Lip Lip'in önderliği de son bulmuştu artık. Kamp kurulduğu zamanlar Mitsah'ın Gri Kunduz'un ya da Kulo Kuç'un yanından ayrılmıyordu hiç. Tanrıların yanından azıcık uzaklaşacak olsa bütün köpekler tartaklamak için ardına düşüyordu. Tüm dişlerin hedefi oydu artık. Bir zamanlar Beyaz Diş'e çektirdiği acıları şimdi kendisi tadıyordu. Lip Lip'e önderlikten el çektirildiğine göre onun yerine Beyaz Diş sürü başı olabilirdi. Gel gelelim o bu görevi yürütmeyi istemeyecek kadar hırçın ve başına buyruk bir hayvandı. Sürüdekilere pek yüz vermiyor, gerektiğinde hırpalıyordu onları. Zaten onlar da Beyaz Diş'in yolu üzerine pek çıkmıyor, en kabadayı geçinenleri bile önündeki et parçasını aşırmaya göze alamıyordu. Tam tersine Beyaz Diş gelir de etlerini kapar korkusuyla yalamadan yutuveriyorlardı hemen. Beyaz Diş yasayı iyi biliyordu. Zayıf olan ezilir, güçlü olana ise boyun eğilirdi. Önüne konulur konulmaz kendi etini çarçabucak yiyip bitiriyor, gözünü hemen ötekilerinkine dikiyordu. Eğer o anda yiyeceğini henüz bitirmemiş bir köpek varsa zavallıcık ağzını havaya açmak zorunda kalıyordu. Beyaz Diş hemen dişlerini göstererek hırlıyor, köpeğin payını kaptığı gibi bir anda silip süpürüyordu. Bu sırada köpek de acı acı uluyarak üzüntüsünü dile getirmekten başka bir şey yapmıyordu. Arada bir Beyaz Diş'in aldığı haraca karşı çıkıp da baş kaldırmak isteyenler de olurdu. Ama kısa zamanda ağzının payını alır, süt dökmüş kediye dönerdi. Bu tür çatışmalar Beyaz Diş için sürekli bir alıştırma, antrenman anlamına geliyordu. Sürünün içinde yapayalnız olmanın yarattığı kıskançlıkla tek başına kafa tutardı onlara. bu tür çatışmaların başlamasıyla bitmesi bir olurdu. Öbür köpekleri oranla çok daha hızlı ve çevikti. Düşmanları daha neye uğradıklarını anlamadan yara bere ve kan revan içinde kalır, daha karşı koymaya fırsat kalmadan kavgayı yitirmiş olurlardı. Tanrı saydığı efendileri kendisine nasıl katı ve hoşgörüsüz davranıyorsa, beyaz dişli arkadaşlarına aynı sertlikle davranıyordu. Başlarına buyruk davranmalarını, saygısızlıkta bulunmalarını hiçbir zaman göz yummuyor, onlara hiç yüz vermiyordu. Birbirlerine karşı nasıl davranırlarsa davransınlar umurunda bile değildi. Vız gelirdi bu ona. Ama canını sıkmalarını, aralarından geçerken yol üzerine dikilmemelerini, kendi üstünlüğüne boyun eğmelerini istiyordu. Ayak direyenlere, ona diş bileyenlere, tüylerini kabartarak meydan okumaya kalkışanlara acımasızca ve vahşice saldırıyor, hadlerini hemen o anda bildiriyordu. Acıma nedir bilmeyen bir zorbaydı beyaz diş. Üstünlüğünü zorla kabul ettiren taş yürekli bir hayvandı. Çocukluğundan beri kendisini amansız bir ölüm kalım savaşı içinde bulmuştu. Anasıyla birlikte tek başlarına ve yardımsız bir durumda korkunç bir yaşama mücadelesi vermiş, vahşi ormanların düşmanca ortamı içinde korunmak için kıyasıya savaşmışlardı. Güçlü yaratıklar karşısında alttan almayı boşuna öğrenmemişti. Evet, zayıfları eziyordu ama güçlülere karşı her zaman saygılı davranıyordu. Gri kunduzla çıktıkları uzun yolculuk sırasında uğradıkları yabancı kamplarda yetişkin köpekler arasında korka çekine dolaşmıştı hep. Aylar ayları kovaladı. Gri kunduzun yolculuğu hala sürüyordu. Beyaz diş kızak çeke çeke ve bitmek tükenmek bilmeyen didinmeler sonunda gittikçe gelişip güçlendi. Aklı her şeye eriyordu. Olgunlaşmıştı artık. İçinde yaşadığı dünyayı adam akıllı tanımıştı. Bomboş ve maddiydi bu dünya. Kaba, sert, acımasız ve soğuktu. Sevgiden, okşamadan, sevecenlikten eser yoktu bu dünyada. Gri kunduz için beslediği duygulara sevgi denemezdi. Evet, gri kunduz tanrı olmasına tanrıydı. Doğruydu bu. Ama zorba ve acımasız bir tanrıydı. Onun üstünlüğüne seve seve boyun eğiyordu. Ama bu üstünlük üstün bir zekaya ve amansız bir güce dayanıyordu. Kendisinden üstün bir efendiye özlem duyuyordu. Özgürlüğüne kavuşmuşken ormandan geri dönmezdi yoksa. Yaratılışının derinliklerinde uyuklayan bir takım karanlık noktalar vardı. Bir çift tatlı söz, okşayan bir el bu derinliklere ulaşıp o karanlık noktaları uyandırabilirdi. Gel gelelim gri kunduz onu ne okşadı ne de tatlı sözler söyledi. Böyle huyları yoktu onun. Üstünlüğü kaba sabaydı, dediğim dedikti, adaleti sopayla dağıtırdı. Suçu tokatla cezalandırırdı. Oysa iyi bir hareketi sevip okşayarak değil, dayak atmamakla ödüllendirirdi. Bu nedenle beyaz diş insan elinin sunacağı mutluluklara yabancı kalmıştı. Hem insanoğlunun elini de hiç mi hiç sevmiyordu zaten. Oldum bittim kuşku duymuştu ellerden. Gerçi bu eller ara sıra et atardı önüne. Ama çoğu zaman dayak atar, acı verirdi. Kaçınılması gereken tehlikeli şeylerdi eller. Taşları onlar fırlatır, sopa ve kamçıları onlar vurur, yumruk ve tokatları onlar patlatırlardı. Ve ne zaman kendisine dokunacak olsalar ya çimdikler, ya sıkar, ya da fiske vururlardı. Uğradıkları yabancı köylerdeki çocuk ellerinin de acımadan can yaktığını öğrendi. Bir gün daha adım atmasını bilmeyen bir oğlan çocuğu az kalsın gözünü çıkaracaktı. Başına gelen bütün bu olaylardan sonra beyaz diş tüm çocuklardan pirelenir oldu.